Ayrım 21, sayfa 208. Bu dört şartın önünden geçen albay, yılbaşı tebrikini başlatmak üzere yüzbaşıya elini uzatıyor olmalıydı. Sırası geçen albayı takip ediyor olmalıydı. Tokalaşarak, öpüşerek ve tebrik ederek. Böylece zincirin rütbeli ucu içe doğru kıvrılıyor olmalıydı. Sırasını savan Ekberse erlere kaş göz ediyor olmalıydı. Albay farkına varıyor ama görmezden geliyor olmalıydı. Kulaklarına "Yılbaşın kutlu olsun" cümlesi fısıldanan er, heyecandan yarısı çok içeride, yarısı fazla dışarıda bir "sağ ol" çıkartıyor olmalıydı. Albay dudaklarının tamamını değdirerek öperdi. Diğerleri ise şakaklarını değdirir, yanak arayan dudaklarımızın havayı öpmesine neden olurlardı. Ne de olsa yarım saat sonra hayat kaldığı yerden devam edecekti. Özellikle Ekber şakayla erin şakağına vururdu. Birine kafa atmak için tebrik merasimlerini bekleyen dünya üzerindeki tek insandı. Yılbaşları ve bayramlar ne kadar doğalsa bizim merasimlerimiz de o kadar sanayi tipiydi. Savaş sanayi tipi. Dengesiz ve düzensiz sağ ollar uçuyor olmalıydı. Albay elini bıraktıktan 10 saniye sonra "sağ ol" diye haykıran aşırı gergin erler öpmek için yaklaşan az subayların kulaklarını patlatıyor olmalılardı. İlk kez bir albay öpecek olan yeni erler heyecandan burun, elmacık kemiği öpüyor, tokalaştıkları elleri bırakmayı unutuyor olmalılardı. Erlerin tamamını tebrik etmiş olan albay bölük komutanıyla yemekhaneden çıkmış olmalıydı. Ani gelen rahatlamayla rütbeli ve rütbesiz görüntüsü artmış, öpüşmeler gevşemeye başlayıp hızlı tokalaşmalara düşmüş olmalıydı. 1-2 dakika içinde bütün rütbeliler dağıtılması unutulmuş çikolatalardan alıp bayram yerini terk etmiş olmalılardı. O anı bekleyen erler bedava erzak peşindeki kadınlar gibi çikolata kutusuna saldırıyor olmalılardı. Kolonyaya dokunan çıkmazdı. Kolonya içen askerler filmlerdeydi. Kaçak Chivas Regal'in şişesi 8 liraydı. Hepimizden önce kar tepesine ulaşan Sabit kazmaya başlamıştı bile. Bir fiskiye gibi çalışıyordu. Kar fiskiyesi. Buz tuzu etrafı sarmış, sadece çevresinde kar yeniden yağmaya başlamış gibiydi. Başka zamanlar ve başka yerlerde polenler kar tanelerine benzetilirken, kar taneleri burada polenlere benziyordu. Bunun gibi daha birçok ters benzeşme söz konusuydu. Başka yerlerde cüceler çocuklara benzetilirken, burada tersiydi. Başka yerlerde silah sesi sanılan egzoz patlamaları varken, burada onlar gerçek silah sesleriydi. Kristal ağaçların kalın kılçıklarına tünemiş kargaların gürültüsüne dayanamadığı için sabahın dördünde havaya ateş edenler, egzozu patlayanlardan daima fazlaydı. İnsana ateş eden sayısı ise karga kovalayanlardan fazla. Bu sadece bir tahmindi tabii. Gerçekte silah seslerinin hangi hedeflere doğru uçtuğunu bilmiyorduk. "Şuralardan geldi" deyip uzakları gösteriyor, sonra da "siktir et" diyorduk. Silahın kime karşı ateşlendiğini öğrenmek için pek de hevesli değildik doğrusu. Nasıl olsa, ölüm varsa öğrenirdik. Birileri ağlamaya gelirdi. Ya da bölük komutanı kan davası bitirme turnesine çıkarken yanına devriye alırsa haberi gelirdi. Biz de o haberle duyduğumuz sesleri eşleştirmeye çalışırdık. "Dün sabahkini hatırlıyor musun? Galifaki köyünden korucularmış. Hayvan davasından vuruşmuşlar. Fazla kolay öldürüyorlardı. Fazla kolay ölüyorlardı. Sineklerden biraz daha kilolu olan çocuklar hayatla aralarındaki cama 180 km hızla yapışıyordu. PKK'nın silahtan fazla çocuğu vardı. Çocuk zulalaları. Taş atmak da bir meslek" diyen babaları 3-5 kuruş için soylarını panzerlere ezdiriyordu. Daima bir şeyleri anmak üzere sokağa fırlanacak bir gün vardı. Birinin doğum günü, diğerinin ölüm yıl dönümü. PKK'yı çekip çeviren adamın sünnet tarihini bilseler, onun da yıl dönümünü kutlayacaklardı. Çocuklar hazırdı, daima, her şeye. Ne de olsa tatilde okul. "Parasızlıktan veremedik çocuğu" adında bitmeyen bir tatil vardı. Karla kaplı tezekten yapılmış evlerinde, ucuzluktan alınmış olsa gerek, 10 bin liralık gloklarla aynı odada uyuyor, bir daha da uyanmıyorlardı. Kendileri 12, cesetleri 45 yaşında. İntiharcı kadınların aksine, onlar 45 de olsalar cesetleri 18 gösteriyordu. İnsanın yaşı nasıl öldüğüne bağlıydı. Ne zaman doğduğuna değil. Ayaklarımın dibinde yatan uzmansa artık hepimizden yaşlıydı. Zayıf vücudu samanla doldurulmuş gibi katlanmıştı. Birden aklıma cep telefonundan nerede olduğunun bulunabileceği geldi. Adını bilmediğim teknikler sayesinde nokta atışı yapabilirlerdi. Düşük de olsa bu paranoyak ihtimali yok etmek için telefonu çekip "Sabit, bir tane de şuna geçir," dedim yere atarak. Kürek indiği hızla kalktı ve telefon paramparça oldu. Kazdığı kuyuya dönen Sabit kendini öyle kaptırmıştı ki toprağa çoktan ulaşmış, derinlere iniyordu. Bir yandan da ne kadar bulursa nefes kapıyordu açık ağzıyla. Yorulmuştu. "Şamil, sen devam et," dedim. Cesim diz çökmüş, biriken toprağı kenara çekiyordu. Bense gözlerimin seçebildiği kadar uzağa bakıyordum. Olduğum yerde dönerek. Hiçbir şey yoktu. Hiç kimse, hiçbir şey. Araya giren tümsek yüzünden cezaevi de görünmüyordu. Kazdığımız mezar boşluğun ortasındaydı. Karın boşluğunun ortasında. Karanlığın önce beyazdan maviye, oradan da griye çaldığı bulutların üstündeydik. Gitmesine gerek yoktu. Uzmanı cennete gömüyorduk. Cennetin dibine. Uzmanın katlanmış vücudu öyle bir sığdı ki çukura, anasının rahmi yanında bol kalırdı. Geldiği gibi gidecekti. Bir cenin gibi. Telefonun parçaları da çukura girmiş, geriye yakmak kalmıştı. Uzmanın üzerini silah bakım bezleriyle örtüp en üste barut heybesini koydum. En yağlı bezlerden birini ilkel bir fitile dönüştürüp ucunu çakmağa dayadım. Çaktım. Alev fitile sıçrayana kadar belki 10 defa. Sonunda ince bir duman çıktı. Sonra kibrit alevi büyüklüğünde bir ateş. O yürüdü, biz kaçtık. 10 adım geri. Birkaç saniye sonra yeniden zaman geri gitti. Yeniden gündüz oldu. Tam düşündüğüm gibi. Tek hamlede patladı barut. Pof! Bir saniye boyunca baktığımız her şeyi aydınlatan bir şimşek gibi çaktı. Sonra alevin harı aniden düştü ve çukur yanmaya başladı. Üzeri sarı, mavi bir alevle örtülmüş gibiydi. Olmuştu. En büyük suçumuz küle dönüşüyordu. Kimya dalında ne kadar ödül varsa bana verilmeliydi. Kundakçılık konusunda ne kadar roman varsa içinde adım geçmeliydi. Öyle bir alevdi ki bu, ne yüksek ne de sönecek kadardı. Tanrı bize yardım ediyor olamazdı çünkü hiçbir kutsal kitapta işlediğimizden büyük günah yoktu. Ama yine de her şey istediğim gibi gidiyordu. Sabit ile Cesim çukurun yanında diz çökmüş, ellerini alevlere uzatmışlardı. Isınmaya çalışıyorlardı. Yanan bir cesedin aleviyle. Seçme şansları yoktu. Civardaki en sıcak şey o çukurdu. Fatine döndüm. Saati göster. Uzattığı bileğini kavramam onun saate bakıp okumasından daha kısa sürüyordu. Saat dijitaldi ama Fatin değildi. Nöbetin bitmesine 47 dakika kalmıştı. "Fırla," dedim Fatin'e. "Koş cezaevine. Bizi bekle. Şamil sen de. Yürüyün çabuk." Son kez yanan çukura baktıktan sonra Şamil, Fatin'in peşinden cezaevine doğru koşmaya başladı. Cesimlerin yanına gidip çukura yakından bakınca iki nefesten fazla dayanamadım. Alevlerin üzerindeki bir çift ele kustum. Anında. Sabahtan beri ağzımda tutuyormuş ve çıkarmak için o anı bekliyormuşum gibi. "Cesim, lan!" deyip çektiği ellerini kara sürterek temizlemeye çalışıyordu. Sabitse "Ne yaptın amına koyayım?" deyip gülüyordu. Öksürür gibi kusmaya devam ettikçe üzerine eğildiğim alevler kısalıyordu. Ateşi kusarak söndürmemek için başımı yana çevirdim. Neyse ki kusacak bir şey kalmamıştı. Hela denilen deliğin üstüne oturmamak için aylardır bir şey yemiyordum. Elimin tersiyle ağzımın üzerinden geçerken bile gözlerimi çukurdan ayıramadım. Uzman yan yatıyordu. Dizleri neredeyse çenesinde. Sağ profilini görebiliyorduk. Sahip olduğu her şeyin sağ tarafını. Sağ kolunu, sağ bacağını, sağ yanağını, sağ gözünü. Yanağı ortasında çakmak tutulmuş bir kağıt gibi delinmişti. Delik genişledikçe gözü kararıyor, çevresindeki et kabarıyordu. Delik genişledikçe görünen dişlerin sayısı artıyordu. İşte diyordum kendi kendime. Bu dişleri bulup bizi yakalayacaklar. Ama artık çok geçti. Doğrusu bölgeye güveniyordum. Bölgenin zorluğuna. Kaybolan bir uzman çavuş. Dişleri bulunan bir ceset. Rüşvet işi olabilirdi. PKK olabilirdi. haraç işi olabilirdi. 12 yaşındaki bir kıza sadece selam vermiş olabilirdi. Yüzünün görünen kısmı kaynayan bir çorbadan dibi tutmuş ete dönüştükçe o ana kadar hiç bilmediğim bir koku soluduğumu fark ettim. Yanan insan, yanan hayvan gibi kokmuyordu. Koku çekiç gibiydi. Burun deliklerine sokulan iki şişko parmak gibiydi. İki şişko parmağın burun deliklerinden tutup bir insanı sürüklemesi gibiydi. Kamuflaj deriye karıştıkça kaslar ayrılıyor, kemikler beliriyordu. Bölükteki ilk aylarımda Akif'e evrak imha ederken yardım ederdim. Muhafaza edilme süresi geçmiş, resmi ne varsa kazanda yakardık. 1000 sayfalık tomarları alevler bir zar gibi sarar, CD'ler deniz anıları gibi kıvranarak erir ve biz izlerdik. Yakılacaklar eksildikçe sakinleşirdik. Sanki huzursuzluğumuzun nedenlerini yakıyormuş gibi rahatlardık. Ama artık farklıydı. Alevlerin hiçbir renginde huzur yoktu. Sabit sürekli etrafa bakıyor, çökmesine 2 basamak kalmış karanlığın içinde düşman arıyordu. Öyle bir bakıyordu ki hiç kimseyi görmemesi için dua ediyordum. Yakalanmaktan korktuğumdan değil, gördüğü her neyse öldüreceğini bildiğimden. Gömecek başka birilerinin daha çıkmasından. Cesimse ellerini temizlemiş, alevlerle konuşuyordu. Hadi amına koyayım, hadi yanın, yanın ulan. Zaman aktıkça gelecek olan nöbetçilere veya herhangi birine yakalanma ihtimali büyüyordu. Kalbim ayrı, nabzım ayrı atıyordu. Kim bilir nasıl görünüyorduk o alev saçan çukurun başında, boşluğun ortasında. Postallar, onları da unutmuşum. Dişler gibi. Derileri bağcıkları yanıyor ama tabanları bir türlü erimiyordu. Oysa sobaya tuttuğumuzda bile yapışırdı demire. Acaba rütbelilere verdikleri postallar daha mı sağlamdı? Hayır, çünkü onlar da birkaç saniye sonra siyah bir kaşar gibi erimeye başlamıştı. Çok uzaktan gelen kurt ulumaları duyuyorduk. Sonra da birkaç el silah sesi. Egzoz patlamıştır diyordum. Gördüklerimi düşünmemek için ama olmuyordu tabii. Kararmış bir yığın vardı artık çukurda. Daha fazla dayanamayacaktım. İleride pişman olabileceğimi bilsem de yeter, gömelim artık dedim. Bu emirden başka hiçbir şey beklemeyen iki adam toprağa öyle bir saldırdılar ki tek hamlede çukur kapandı. Bir perde duman ve 10 ton koku kalmıştı dışarıda. Sabit elindeki kürekle kar tepesinden kopardığı parçaları toprağın üzerine yığıyor, dizlerinin üzerindeki cesim iki eliyle önündeki karları itiyordu. Bana yaklaşacak yer kalmamıştı. Ayakta onları izliyordum. Görünürde toprak olup olmadığına bakıyordum. Sonra birden Sabit, ''Ulan en verimli çağımızda olacak iş mi bu?'' dedi. Başını kaldırıp bana baktı ve hiç yapmadığımız gibi gülmeye başladık. Birden ağlar gibi. Biraz önceki kusmam gibi. Koca koca kahkahalarla. En verimli çağımız. En verimli çağımızda askere alınmış ve bir komutanı yakıp gömmüştük. Belki de böyle olacağını biliyorlardı. Bunun için bizi hayattan çekip almışlardı. Dışarıdakileri korumak için. Çünkü en verimli çağımızı orada geçiriyor olsaydık, kim bilir daha neler yapardık. Dışarıda ihtimaller daha fazlaydı. Birkaç dakika içinde kar tepesinin yanında ikinci bir tepe yükselmişti. Sorun değildi. Birken iki olan kar tepelerinin dikkat çekmediği bir yerdeydik. Tamam, haydi dediğim anda koşmaya başladık. Ciğerine çektiği onca şeye rağmen cesim bir çığ gibi koşuyordu. En arkadan başlamasına rağmen beni de geçmiş, cezaeviyle aramızdaki tümseyin ardında kaybolmuştu. Sabit ve ben kırmızı kapıya vardığımızda içeri girmişti bile. Nefes nefese görebildiğim her şeye bakmaya çalışıyor, algılayabildiğim kadar her şeyi algılamaya uğraşıyordum. Birileri gelmiş miydi? Gardiyan yokluğumuzu fark etmiş miydi? Arkadakiler öne gelip bizi ya da uzmanı sormuşlar mıydı? Hayır, bunların hiçbiri olmamıştı. Bizi gören Fatin, korkudan bayılmanın eşiğinden dönmüş, gülüyordu. Yok bir şey abi, diyordu. Ne gelen var, ne giden. Kimsenin ruhu duymadı. Silahlarımızı omuzlarımıza atıp beklemeye başladık. Tabii ki konuşmuyorduk. Konuşacak bir şey yoktu. Ekber'in askerleri bölünmüştü artık. Öndekiler ve arkadakiler olarak. Onlardan daha derindeydik. Cehennemin kapısında. Belki de içinde. Bu yüzden hepimiz terliyor olmalıydık. -32'de bir ara Fatin Yerden bir tomar kar alıp ağzına attı. Göz göze geldik. Memlekette bunu pekmezle yeriz, dedi. Başımı çevirdim. İçeride mahkumların, dışarıdaysa bizim attığımız 200 voltadan sonra Sabit konuştu. Geliyorlar. Nöbetçiler geliyor. Yavaş yürüyorlardı. Bizi delirtmek için. Nöbetten çalmak için. Kapıyı açmış bekliyorduk. Cesime baktım. Ben hallederim, dedim. Kapıdan ilk geçenin yolunu kesip konuştum. Komutan yok. Bir işi varmış. Çıktı. Birazdan gelir. Uyanık olun. Tamam, merak etme, dedi karşımdaki. Benimle beraber nöbete başlayan son er de kırmızı kapıdan çıkana kadar bekledim. İstemiyordum ama yaptım. Gözlerimi karanlık kulübeye çevirdim. Simsiyahtı içi. Camı simsiyah, içi simsiyah, dışı simsiyah. Sonra yürüyüp gittim. Bölüye yaklaştıkça ekberi seçebiliyordum. Karargah girişinin yanında durmuş, sigara içiyordu. İşte o anlardan biri daha. Sağım solum karanlıktı. Çok uzaklardaki evlerin ışıkları ve ayazın yıldızları. Kaçmam lazım diye düşündüm. Hemen, şimdi. Herif her şeyi öğrenmiş, kapıda bekliyor. Bölüye ilk giren Sabit'ti. Ekber bir şey söylüyor olmalıydı ki karşısında durmuştu. Ardından giren Cesim de yanlarında duruyordu. Sonra bir diğeri, sonra hepsi. Birikmişlerdi Ekber'in çevresinde. Öğrenmiş olsaydı çoktan bağıran sesini duyuyor olurdum. Öğrenmiş olsaydı hepsini çoktan yatırmıştı yere. Ama Ekber gülüyordu. Evet, gülüyordu. Gerçekten de gülüyordu. Sabit konuşuyor, Ekber gülüyordu. Hiçbir şey anlamıyordum. Hiç. Bölüğün kapısından geçip yanlarına vardığımda beni fark eden Ekber, "Sen de," dedi. "Doldur boşaltınızı yapın, doğru yemekhaneye. Hadi bakayım çocuklar. İyi yıllar." Sonra yine bana bakıp ekledi. "Bir daha vurma lan bidonu." Güldü. Erler de güldü. Ben de güldüm. Ekber'in keyfi yerindeydi. Belki de birkaç kadeh atmıştı. Albayın ziyareti sorunsuz geçtiği için küçük bir kutlama yapmıştı. Nöbetçi komutan olduğu bölükte hiçbir sorun yaşanmamış, hiçbir cinayet işlenmemişti. Ya da yılbaşı bölgedeki görevinin sonuna yaklaştığını hatırlatmıştı. O da gün sayıyordu, diğerleri gibi. Bazen telefonla konuştuğunu görürdüm. Kafası önde, boştaki eli arkasında, kim bilir kiminle. O da buraya birilerini bırakıp gelmiş olmalıydı, diğerleri gibi. O da insandı, Şamil gibi. Doldur boşalttan sonra silahlığa çıkıp teşcizatımızı bıraktık. Yemekhanenin kapısını açtığımız anda halay çeken erler gördük. Önlerinde bir flama duran, 4 kişilik orkestranın müziğiyle haray çeken eller. Moral ekibi. Güvenlik nedeniyle sivil giysiler içinde Doğu turnesine çıkmış 4 askeri müzisyen. Kol kola girmiş, önlerinde zıplayan erleri donuk gözlerle izliyorlardı. Birinci kez söyledikleri türküleri kör parmaklarıyla çalıyor, kim bilir hangi hayalleri kuruyorlardı. Moral ekibinin morali bok gibiydi. Anlamak için dinlemek yeterliydi. Ama kimsenin dinleyecek hali yoktu. Zımparalanan bir bağlama ve yanında dayak yiyen bir darbuka varsa eğlenilmeliydi. Acımasızca eğlenilmeli ve fırsat varken iyi hissedilmeliydi. Müzisyenlerin morali kimsenin umurunda değildi. Bölük bir fırsatlar ülkesiydi. Ama bir zamanların Amerika'sından farkı fırsatların çok değil az olmasıydı. Bu yüzden her asker bir fırsat avcısıydı. Dişini taktığını asla bırakmazdı. Tok bile olsa yemek bulsa yer, harcayacak yeri olmasa bile para bulsa cebine atar, hiç denememiş bile olsa sigara bulsa içer, yatak bulsa uyur, soba bulsa ısınır, yalnız kalsa 31, müzik duysa halay çekerdi. O an kendisine bir kez de olsa okuma yazma öğretmeye yeltendiğim için beni diğerlerinden ayrı gören köpekçi Cuma, "Abi gel," dedi. "Gel abi, bak moral ekibi gelmiş." Hemen yanımda duvara yaslanmış olan ve kesinlikle eğlenmeyen Akif ise iç geçirerek soruyordu. Kendi kendine ama duyuyordum. Vatanı korumak moral bozucu bir şey mi ki gelmişler? Ayrım sonu. Sayfa 216.